Ayrım 24. Masraf katibi Kuzguni Halim Efendi, 247 kişilik mürettebatı olan Amat adlı kalyonun, güya mezarlıkta büyüyen aynı sayıdaki meşeden yapıldığını söyler görünen Hamamcı Musa Efendi'ye, sözü edilen gemi Malta'dayken mürettebattan birinin, yani cerrah yamağı Habil'in cesedinin bu rakama dahil edilmediğini söyleyerek karşı çıkmıştır. Bundan başka Silsiletül Havadis'te Amat'ın kaptanı, koca reisi ve baş marangozu da sayılırsa karşımıza çıkacak rakamın da 247 değil 250 olacağına işaret edilmiştir. Ama Kuzguni Halim Efendi en fahiş yanlış olarak deli marangozla Amat'ın marangozu Nuh Usta'nın Musa Efendi tarafından bir tutulmuş olmasını göstermiştir. Kalyon siparişini kabul edip başına büyük iş açtığı gerekçesiyle Navarinli marangoz, karısı Veliye tarafından konu komşuya deli olarak tanıtılmıştı. Bilindiği gibi Hazreti Nuh'un da karısının adı Veliye'ydi. Ama Halim Efendi'ye göre Nuh peygamber gemisine müminleri alırken bir kişi dışında Amat'taki herkes, hatta çocuk yaştakiler bile günahkardı. İşte bu noktada artık her kimse o günahsız kişinin Amat'a nasıl girebildiğini sormak gerekir ki alimler bu soruya henüz bir cevap bulmuş değillerdir. Öte yandan Amat adlı esrarengiz kalyon hususunda Kuşçubaşı halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi'nin Kitabül İber başlıklı eserinden de bahsetmek gerekir ki Hamamcı Musa Efendi'nin ölü gözlü Cuma Bey tarafından katlini müteakip akli dengesini kaybeden yazar, bu eserini tımarhanedeki odasında kaleme almış bulunmaktaydı. Şaşı İkram Efendi'nin yazdıklarına göre Kuyruklu Rıza Çelebi vaktiyle Yeni Saray'ın baltacılarından biriydi. Yemeğe içmeye epeyce düşkün olan Rıza Çelebi, tombul, göbekli ve semirgin bir zattı. Anlatılanlara bakılırsa, sarayda Padişah Efendimiz'e mahsus yemeklerin pişirildiği matbah-ı amireye yemeden içmeden anladığı için Kuşçubaşı halifesi olarak tayin edilmişti. Burası boğazına düşkün biri için bir cennet sayılırdı. İsten simsiyah olmuş mutfaktan tavadaki kızgın yağa atılan kıyılmış soğanların cızırtıları, kuzuların ve güveçlerin piştiği fırında yanan çam odunlarının çıtırtıları, yahnilerin ve çorbaların fokurtuları işitilir, hamurlar yoğrulup yufkalar açılırken biber dolmaları doldurulup sülünler çevrilir, haşlanmış etler kevgirlerden süzüldüğü sırada, patlıcanlar közlenip ciğerler kavrulur, uskumrular buğulanıp hoşaflık meyveler haşlanmaktayken, kazanlardaki sütlaç kaselere dökülür ve köfteler cızvız yapılırdı. Burası bir mabet gibiydi ve sanki aşçılarla yamakları yemek değil ayin yapmaktaydılar. Çalışanların koltuk altları da tıpkı mutfak gibi pastırma, kuyruk yağı ve tarçın kokardı. Pirzolanın piştikçe eriyen yağı gibi söz gelimi ızgaranın başındaki aşçının şakaklarından süzülen ter damlaları da ateşe damlayıp cızırdamakta ve yükselen buğusuyla yemeğe ayrı bir lezzet katmaktaydı. Ne var ki Kuyruklu Rıza Çelebi'nin buradaki görevi kulları kadar can düşmanları da çok olan hünkârımız için pişirilen yemekleri önceden tadıp zehirli olup olmadıklarını tespit etmekti. Efendimizin mesela süt böreği, kalkan balığı külbastısı, paça yahnisi ve ekşi erik hoşafından ibaret yemeği önüne geldiği vakit, ölüm korkusuyla şakaklarından soğuk ter damlaları süzüldüğü bir halde tattıktan sonra, sininin kalaylı bakır kapağı kilitlenir, zavallı ölüm haberi bir saat içinde gelmezse, ulu hünkârımız bu yemeği iç ferahlığıyla yiyebilirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse Kuyruklu Rıza Çelebi yeni görevinden hiç de memnun değildi. Zehirleneceği korkusundan artık semirgin biri olmaktan çıkmış, göbeği küçülüp avurtları çökmüş, boynu dilenci değneğine dönmüş, cenaze gibi biri olmuş çıkmıştı. Doğrusu matbah-ı amirede görevli olan tombul, gürbüz, topaç gibi aşçılar, ocakçılar, yamaklar ve müstahdemler içinde sıska olan yegane kişi oğlu da oydu. Bir gün gelip zehirleneceği korkusuyla hayatını karartan kuyruklu Rıza Çelebi'nin rahat edip dinlendiği tek yer, hamamcı Musa Efendi'nin de devam ettiği Galata'daki şu Arap imamın kahvehanesiydi. Ölü gözlü Cuma Bey, o tarihlerde sinirleri zaten zayıflamış olan Rıza Çelebi'nin kafasını bir de Ahmat adlı kalyona taktıktan sonra çöküşünün daha da hızlanmış olduğuna işaret etmektedir. Kitab-ül İber başlıklı kitabını tımarhanede tamamlayan Rıza Çelebi'nin akli dengesinin ne kadar yerinde ve yazdıklarının da ne kadar gerçek olduğundan asla emin olunamayacağını söyleyen Ölü Gözlü Cuma Bey de, Ahmat'ın kaptanı olarak bilinen şu Diyavol adlı mahlukun kitapta fazlasıyla abartılmış olduğunu söylemiştir. Fakat Rıza Çelebi'nin Santimci Altun'dan işittiğine göre, Navarin'deki gemici mezarlığına yakın bir yerde iki aşık buluşmuş, biraz öpüşüp koklaştıktan sonra aşklarını ebedileştirmek için bir ağaca adlarının baş harflerini yazmaya karar verdikleri anda, o mahluku gece karanlığında iki tekerlekli bir arabayı çeken kızıl cübbeli diyavolu fark ederek korkup bir kayanın dibine sinmişlerdi. Korkmakta da haklı gibiydiler. Çünkü kızıl cübbelinin göz bebekleri kırmızı, dişleri ise sarı ve sivriydi. Bu mahluk bir meşe ağacının önünde durduktan sonra güya ona, ''Dağlar, taşlar, ağaçlar hep ona secde eder. Eğer bana secde edersen sana ölümsüzlük veririm. Bana evet de böylece sonsuz hayat senin olur.'' demişti. Ama ortalıkta en küçük esinti bile olmamasına rağmen, bu ulu ağacın bütün yaprakları sanki bir fırtına varmış gibi ışırdamıştı. Öyle ki ağaç dile gelip hayır dese bu ret cevabını bundan daha iyi anlatamazdı. Tımarhanede yazdıkları doğruysa Rıza Çelebi'ye göre Diyavol, iki tekerlekli arabadaki ağzına kadar zaç yağı dolu o koskoca şişelerden birini alarak ağacın dibine dökmüştü. Bir aylık süre içinde bu şekilde diğer ağaçları da öldürünce, hamamcı Musa Efendi'nin sözünü ettiği o deli marangozun meşeleri kesmesinde bir sakınca kalmamıştı. Fakat Diyavol her bir ağacın üstüne Ahmat ibaresini kazımıştı. Kitab-ül İber'de anlatıldığına göre, Kedigöz Abidin Dede Hazretleri, İbranice'deki emet sözcüğünün gerçek anlamına geldiğini söylemişti. Sabatay Sevi'nin müritlerinden biri olan Galatalı hekim Avram Efendi, bir hahamın çamurdan bir insan yapıp alnına emet yani gerçek yazdığını, böylece bu insanın canlanıp her emri yerine getirdiğini, ama kelimenin başındaki alef harfi silindiğinde emet, met yani ölüm olduğu için çamurdan yapılan bu bedenin canını kaybettiğini anlatmıştı. Bunların yanında Avram Efendi, emet kelimesini Navarinli Yahudilerin amat diye telaffuz ettiklerini söylemiştir. Dahası kuyruklu Rıza Çelebi öyle bir fikir ileri sürmüştür ki, bu onun çıldırdığının en büyük kanıtı sayılmıştır. Sözüm ona Amat adlı kalyonda, alınlarına Amat yazarak dirilttiği cesetlere, her söylediğini yaptıran o mahlukun, yani Diyavol'un, baş düşmanı olan Süleyman adında biri, geminin kıç tarafından çekilen bir şalopaya, ırmık halatına tutunarak inmiş, şalopanın Pruva tarafındaki küpeşte topunu, geminin kıç aynalığında bulunan isminin A harfine nişan alarak ateşlemiş, böylece Amat, mat haline gelmişti. Tımarhanede yazdıklarına bakılırsa Rıza Çelebi işte o anda, sanki tüfenklerden atılan kurşunlarmış gibi, gemideki bütün çivilerin ve kavilaların yerlerinden fırlayıverdiklerini, kaplamaların ve postaların dağıldığını, kısacık bir zaman içinde koskoca kalyondan eser kalmadığını ve lanetli mürettebatın huzurlu bir ölüme kavuştuğunu söyleyecek kadar ileri gitmişti. Kuyruklu Rıza Çelebi'nin bir diğer zırvası da ölümsüzlük konusundaydı. Buna göre Diyavol yahut asıl adıyla Diabolos, zamanı geri alma yeteneğine sahipti. Bu hüner ona geçmişe dönerek işlemiş olduğu günahları bir daha işlememesi için bir rahmet olarak verilmişti. Fakat o kendisine verilen her fırsat gibi bunu da kötüye kullanmıştı. Baş düşmanı olan Süleyman'a kendisinin ölümsüz olduğunu, emin olmak istiyorsa piştovunu çekip kendisine ateş etmesinin yeterli olacağını söylemişti. Süleyman denileni yapıp tetiği çekince silah patlamış, kurşun Diabolos'un göğsüne saplanmış, fakat az sonra yara kaybolup gitmişti. İşin ilginç yanı ateş etmiş olmasına rağmen Süleyman'ın silahının hala dolu olmasıydı. İşte Rıza Çelebi kurşunu yedikten hemen sonra Diabolos'un zamanı geriye aldığını, böylece ölümden kurtulduğunu ve kendisini ölümsüz diye yutturduğunu yazacak kadar ileri gitmiştir. Bundan da öte Diabolos verdiği sözü tutup Süleyman'ı güya ölümsüz de kılmıştı. Amat'ın seferinin bitiminde o en büyük günahını unutmak için içtiği iksirden Süleyman'a da içirmiş ve onu sadece Navarin'e değil 3 yıl öncesine ve dolayısıyla karısı Aletia'ya da götürmüştü. Buna göre Süleyman bu 3 yılı sonsuza kadar yaşayacaktı. Allah Rıza Çelebi'ye akıl fikir versin. Amin. Rivayetler doğruysa Arap imamın kahvehanesindeki bir diğer şahsiyet de Ruznamçe Kisedarı Ölü Gözlü Cuma Bey idi ki 41 yaşından itibaren ta vefatına dek Galata zindanında yatmıştır. Bu zat aynı zamanda Kurşunlu Mahzen Katibi Hamamcı Musa Efendi'nin katili olarak bilinmekteydi. Cuma Bey 30 yaşında defterdarlıktaki o önemli görevine terfi ettiğinde az da olsa rahata kavuşacağını sanmış ama çok geçmeden büyük bir yanılgıya uğradığını anlamıştı. Çünkü bu dairedeki görevi Hazar Denizi'nden Viyana önlerine, Moskov diyarından Habeş iline kadar 7 iklim 4 bucağa yayılmış bir devletin gelirlerini ve giderlerini az veya çok demeksizin adam boyundaki devasa bir deftere tek tek kaydetmekti. Bir Yeniçeri'nin Tebriz önlerinde tüfenginden atılan tek bir kurşunun bedeli, bir Voyvoda'nın yolladığı 81.476 altınlık vergi, Mekke emininin bir Medine fukarasına verdiği sadaka, Cezayir korsanlarının ele geçirdiği bir baş tardenin fiyatı olan 18.634 zolota, bu din civarında bir sipahinin 4 nala koşturduğu atının toynağındaki naldan düşen bir mıhın değeri olan yarım akçe, gelir veya gider olarak bu dev deftere işlenirdi. Sabah vakti mesai başlayınca bu defteri açmak için 8-10 kadar iri yarı adam gelir, ellerine tükürdükten sonra haydi bismillah diye kapalı defteri mikleple işaretlenen yerden olanca güçlerini sarf edip kaldırarak boş bir sayfa açmalarının ardından kanter içinde kalmış olurlardı. Bu defterde kaç sayfa olduğunu saymaya insanın ömrü yetmezdi. Buna rağmen çabuk bitmesinler diye her boş sayfasına karınca duası gibi küçük harflerle yazmak adetti. Gelir ve giderler yazılırken eğer yarım akçelik bir hata bile yapılırsa Padişah 1. Osman zamanından ta o güne dek yapılan harcamaları ve gelen gelirleri sil baştan edip tek tek yeniden hesaplamak gerekirdi. Sırtının eni tam 33 karış gelen bu defterin cildi, efsaneye göre Hazreti Ali tarafından öldürülen ünlü dev Şehren Bernezi'nin derisinden yapılmıştı. Bu defterden sorumlu olan Ölü Gözlü Cuma Bey ayrıca gelir ve giderleri hesaplarken Venedik dukası, Macar altını, Sevilla kuruşu, zolota ve şerefilerin birbirlerine göre değerlerini de dikkate almak zorundaydı ki bunca zahmet bir insan zihninin kaldırabileceğinden az buçuk fazla gibiydi. Bu yüzden mesai biter bitmez kayığın birine atlar ve soluğu Galata'daki Arap imamın kahvehanesinde alırdı. Gel gör ki hesap gibi bir ilimle uğraşan Cuma Bey, hurafelere kanıp martavallarla uğraşan şahıslara bir kez ilan harp etmişti. Amat adlı kalyonun seferi sırasında ceryan eden bazı garip olaylara hiçbir zaman inanmadı. Hele hele Diablos'un ya da Azazil'in, kamarasındaki bir ayna içinde saklandığı aynanın üstünün daima örtülü olduğu ama o melun mahlukun bu örtüdeki küçük bir delikten kamerasını rahatça gözetlediği fikrini savunanlara daima küfrü basardı. Bunun yanında Süleyman'ın ölümsüzlüğü aradığı fikrine karşı çıkar, bu adamın zaten ölümsüz kılındığı ve baratasının alnındaki Amat yazısını gizlediğini, bir yolunu bulup ölmek istediğini yazmıştır. Rivayetlerden en inanılır olanının ise Şalopa'dan Amat'a atlayıp gelen maymun hakkındaki rivayet olduğunu da belirtmeden edememiştir. Bir çekeleve ile Navarin'den Konstantiniyye'ye gelen bu maymun şimdi Galata'daki bir sarrafın yanındaydı ve en büyük zevki hilesiz altın sikkeleri akide şekeri gibi ağzında emmekti. Ayarı düşük paraları ise sanki ağzında kurtlu bir hurma varmış gibi tükürüp atmaktaydı. Cuma Bey bir hesap üstadı olduğu için masalları gerçekmiş gibi anlatanlara çok kızardı. Kurşunlu Mahzen Katibi merhum Musa Efendi'yi can evinden bıçaklamasının bir nedeni de budur. Musa Efendi'nin bedeninde ölümcül bir yara açılmasının ardından deniz savaşları ile ilgili hikayeler anlatmak Padişah Efendimiz'in ferman-ı hümayunlarıyla yasaklanmıştı. Yasağın sebebi bir bıçaklama olayı değil, geleceğin alimleri, kadıları ve müderrisleri olan o Halim Selim medrese talebelerinin, ilim aşkıyla bağırları yanan o softaların, hayatlarını dine ve ahirete adayan o mollaların zihinlerinin çelinip günaha girmeleriydi. Anlatılanlar doğruysa, ahalinin softa dediği medrese talebeleri, dersler sıkıcı olduğu için birer ikişer medreseden kaçıp, denizci olarak yelkenli ticaret gemilerine, kalyonlara, iki direkli bumbartalara ve çekelvelelere yazılıyorlardı. Bir denizcinin küfürleri onlara göre, söz gelimi fıkıh konusunda o yeknesak sesleriyle ders vererek, İnsana illallah dedirten alimleri dinlemekten daha cazipti. İcazet almadan kendini imam gibi gösteren Amr, Zeyd ile Hind'in nikahını kıydığında, doğacak veledin zina mahsulü olup olmayacağı konusunda kafa patlatan softaları, afakanlar basınca, zavallılar daima o masmavi denizi ve seyreden yelkenli gemileri düşünüp teselli bulurlardı. Ama Fatih Medresesi'nde tahsil gören Rıdvan adında öyle bir softa vardı ki, bu delikanlı icazet alıp mülazım yazıldıktan sonra, Allah kısmet ederse bir kadı olur olmaz, bir iki hatunla evlenerek saygın ve huzurlu bir hayat sürmek istiyordu. İşte bu softa ciddi, efendiden, temkinli ve sakıngan biriydi. Hatta yarenleri onu sağlamcı softa diye anarlardı. Fakat bu softa Amat'ın adını bir kez duymuş, denizin cini olan Haydar artık bir kez ruhunu ele geçirmişti. O esrarengiz kalyon hakkında daha çok şey bilmek istiyordu. Bunun için cuma günkü namazını Fatih Camii'nde değil, fikir uyuşmazlığı nedeniyle ölü gözlü Cuma Bey tarafından bıçaklanan Hamamcı Musa Efendi'nin evinin bulunduğu Sofu Ayyaş mahallesindeki Ulu Cabacı Camii'nde cemaatle birlikte kıldı, hutbe dinledi. Namazdan sonra tahtaları çürümüş, yamuk yumuk, cumbaları birbirine değecek kadar sıkışık inşa edilmiş ahşap evlerin aralarındaki Arnavut kaldırımlarından dua okuya okuya bu alimin evinin yolunu tuttu. Sonra soruştura Bibili Ebe sokağını ve buradaki Darbe Direk hanını buldu. Hanın yanındaki iki katlı evin kapısını tıklattı. Az sonra kapı bir zenci köle tarafından açıldı. Kapıyı açan köle bu softayı hemen içeri aldı. Çünkü efendisinin son dakikaları da dahil olmak üzere hayatının tümünü ilim irfan öğretmeye adadığını biliyordu. İçeri giren softa Musa Efendi'nin yattığı odaya buyur edildi. Adamın akrabaları ve komşuları odayı doldurmuştu. İmam bile gelmiş, yaralının başucunda Kur'an okuyordu. Softa utanarak Musa Efendi'ye, ters zamanda geldim galiba. Sıkışıksanız başka bir vakitte gelebilirim deyince, konuşmakta zorluk çeken adam eliyle ona oturmasını işaret etti. arkadaşlarıyla birlikte para denkleştirerek aldıkları koyun o sırada tandırda pişmiş ve yenmeye hazır olduğu için hem softanın hem de aldığı bıçak yarası nedeniyle can çekişmekte olan Musa Efendi'nin fazla zamanları yoktu. Bu yüzden softa hemen sordu. Amat da Kaptan Diyavol'ün Süleyman'a okumamasını tembih ettiği o yasak kitap neydi? Akrabaları ve oğulları gözyaşı döken Musa Efendi zorlukla cevap verdi. O yasak kitabın adı Amat'tı. İbranice'de gerçek anlamına gelmektedir. Soft da canını teslim etmek üzere olan zavallı adama bir soru daha sordu. Peki bu hikaye gerçek mi? Adamcağızın ancak kelime-i şehadet getirecek kadar zamanı kalmıştı. Fakat Musa Efendi bunun yerine Softa'nın sorusuna cevap vermeyi tercih etti. Amat ne kadar gerçekse bu hikaye de o kadar gerçek. Bunlar Kurşunlu Mahzen Katibi Hamamcı Musa Efendi'nin son sözleri oldu. Vefat gerçekleşir gerçekleşmez evin kadınlarının ağlayıp feryat etmeleri Softa'nın canını sıkmıştı. İzin isteyip evden dışarı çıktı. Merhumun sözleri Softa'nın fitilini tutuşturmuştu. Yarın dantezi yok, sağlamcı Softa bir kalyona, olmazsa en azından bir bumbartaya yazılacaktı. Şimdi biliyordu ki denizin üstünde ve arşın altındaki her şey, gemilerin yelkenlerini yırtan şiddetli rüzgarlardan hafif meltemlere, seyyareler ve takım yıldızlarla dolu gökyüzünden hazineler ve canavarlarla dolu deniz dibine, karanlık bulutlarda oynaşan revnaklardan duruğu köpüklü dev dalgalara kadar her şey onundu artık. 10 Eylül 2005 Bostanlı. Kitabın sonu. 4 Kasım 2008. Sayfa 235.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.